Ayrım 14.
Ben de bedavadan bundan yararlanmak isterdim. Zaten evde her zaman çok para alıyorlar. Hükümet bizi soyuyor. Arabayı dışarı götür de makinistler baksınlar dedim. Yağı değiştirip diferansiyele bakın. Depoyu doldurduktan sonra biraz uyuyun. Evet, Signor Tenente. Villa boştu. Rinaldo hastaneye gitmişti. Binbaşı hastane personelini subay arabasına bindirmeye gitmişti. Pencerede bana bir not bırakmışlardı. Koridora yığdıkları gereçleri arabalara doldurup Pordenone'ye doğru yoluma devam etmemi istiyorlardı. Makinistler şimdiden gitmişlerdi. Garaja geri döndüm. Ben oradayken öteki iki arabada geldi ve sürücüleri indiler. Yeniden yağmur yağmaya başlamıştı. Öyle uykum var ki, Plava'dan buraya gelirken 3 kez uyuyakaldım dedi Piani. Ne yapacağız Tenente? Yağı değiştireceğiz, arabaları yağlayacağız, depoları dolduracağız, sonra da ön kapının önüne getirip bıraktıkları ıvır zıvırı dolduracağız içlerine. Sonra yola mı çıkacağız? Hayır, 3 saat uyku uyuyacağız. İsa aşkına, uyuyacağıma sevindim dedi Bonello. Araba sürerken gözümü açamıyordum. Araban nasıl Almo diye sordum. İyi, bana bir tulum getir de yağda sana yardım edeyim. Bunu yapma Tenente dedi Almo. Çok kolay iş, sen gidip eşyalarını toparla. Eşyalarımın hepsi toplandı dedim. Gidip bize bıraktıkları şeyleri taşıyayım. Arabalar hazır olur olmaz buraya getirin. Arabaları villanın çevresinde dolaştırıp ön kapıya getirdiler. Koridorda yığılan hastane donatımını bunlara yükledik. Her şey yüklendiğinde arabalar yağmurda çıkış kapısının önündeki ağaçların altına sıraya dizildiler. Biz de içeri girdik. Mutfakta bir ateş yakıp üzerinizi kurutun dedim. Kuru elbiselere aldırdığım yok dedi Piani. Ben uyumak istiyorum. Ben gidip binbaşının yatağında uyuyacağım dedi Bonello. Nerede uyuduğum umurumda değil dedi Piani. İçeride 2 yatak var. Kapıyı açtım. Bu odada ne olduğunu hiç öğrenememiştim dedi Bonello. Burası yaşlı balık suratın odası dedi Piani. Siz ikiniz burada uyuyun dedim. Sizi kaldırırım. Eğer çok uzun süre uyursanız bizi Avusturyalılar uyandırır Tenente dedi Bonello. Ben uyumayacağım dedim. Aymo nerede? Mutfağa gitti. Haydi uykuya dedim. Uyuyacağım dedi Piani. Bütün gün oturduğum yerde uyuyordum. Kafamın tepesi olduğu gibi gözlerimin üzerine iniyordu. Çizmelerini çıkar dedi Bonello. Bu yaşlı balık yüzün yatağı. Balık yüz umurumda değil. Piani yatağa uzandı. Çamurlu çizmelerini uzatmış, başını koluna dayamıştı. Mutfağa gittim. Aymo fırında ateş yakmış, üzerinde su kaynatıyordu. Biraz pasta asciuta yapmayı düşündüm dedi. Uyandığımızda hepimiz acıkmış olacağız. Senin uykun yok mu Bartolomeo? Çok uykum yok. Su kaynayınca bırakacağım. Ateş kendisi söner. Biraz uyusan iyi olur dedim. Peynir ve peksimet yiyebiliriz. Bu daha iyi ama dedi. Şu 2 anarşiste sıcak bir şeyler iyi gelir. Haydi sen uyu Tenente. Binbaşının odasında 1 yatak var. Sen uyu orada. Hayır, ben yukarıya eski odama gidiyorum. Bir içki ister misin Bartolomeo? Gideceğimiz zaman Tenente, şimdi bana iyi gelmez. Eğer 3 saat sonra uyandığında sana seslenmemişsem beni uyandırırsın değil mi? Kol saatim yok Tenente. Binbaşının odasının duvarında 1 saat var. Tamam. Bunun üzerine yemek odasından geçip dışarı koridora çıktım. Oradan da merdivenlerden tırmanıp Rinaldi ile birlikte yaşamış olduğumuz odama gittim. Dışarıda yağmur yağıyordu. Pencereye gidip dışarı baktım. Hava kararıyordu. Ağaçların altında arka arkaya duran 3 arabayı görebiliyordum. Yağmurda ağaçlardan su damlıyordu. Hava soğumuştu, damlalar dallarda asılı kalıyordu. Rinaldi'nin yatağına geri döndüm. Uzanıp uykunun beni almasını bekledim. Yola çıkmadan önce mutfakta yemek yedik. Aymo bir tencere spagetti hazırlamış, içine soğan doğrayıp konserve kıyma koymuştu. Masanın çevresine oturup villanın bodrumunda bırakılmış 2 şişe şarabı içtik. Dışarısı karanlıktı, yağmur dinmemişti. Piani uykulu gözlerle masada oturuyordu. Geri çekilmek ilerlemekten daha çok hoşuma gidiyor dedi Bonello. Geri çekilirken Barbera içiyoruz. Şimdi bunu içiyoruz, yarın belki de yağmur suyu içeriz dedi Aymo. Yarın Udine'de olacağız, şampanya içeceğiz. Aylakların yaşadığı yer orası. Uyansana Piani, yarın Udine'de şampanya içeceğiz. Uyanığım ben dedi Piani. Tabağını spagetti ve etle doldurdu. Salça bulamadın mı Barto? Hiç yoktu dedi Aymo. Udine'de şampanya içeceğiz dedi Bonello. Bardağını Duru kırmızı barberayla doldurdu. ''Yeteri kadar yedin mi Tenente?'' diye sordu Aymo. ''Çok fazla yedim, şişeyi ver bana Bartolomeo.'' ''Arabalarda her birimize birer şişe şarap var.'' dedi Aymo. ''Hiç uyumadın mı sen?'' ''Benim çok uykuya ihtiyacım yok, birazcık uyudum.'' ''Yarın kralın yatağında uyuyacağız.'' dedi Bonello. Kendini çok iyi hissediyordu. ''Ben kraliçeyle uyuyacağım.'' dedi Bonello. Bu şakayı nasıl karşıladığımı anlamak için bana baktı. ''Kapat çeneni.'' dedim. ''Bir damlacık şarapla çok gülünç oluyorsun.'' Dışarıda sert bir yağmur yağıyordu. Saatime baktım, 9:30'tu. Yola çıkma zamanı deyip ayağa kalktım. ''Sen kimin arabasında gidiyorsun Tenente?'' diye sordu Bonello. ''Aymon'unkinde.'' ''Arkadan sen, senin arkandan da Piani gelir. Kormon yolundan hareket ederiz.'' ''Korkarım uyuyacağım.'' dedi Piani. ''Peki öyleyse ben seninle gelirim. Arkadan Bonello, onun arkasından Aymo.'' ''En iyisi bu.'' dedi Piani. ''Çünkü öyle uykum var ki.'' ''Arabayı ben sürerim, sen de biraz uyursun.'' ''Hayır, eğer uyuduğumda birinin beni uyandıracağını bilirsem o zaman araba kullanabilirim.'' ''Seni uyandırırım, ışıkları söndür Barto.'' ''Yanık bıraksan da olur.'' dedi Bonello. ''Artık bu yerle hiç işimiz kalmadı.'' ''Odamda küçük bir sandığım var.'' dedim. ''Aşağı indirmekte bana yardım eder misin Piani?'' ''Biz alırız onu.'' dedi Piani. ''Gel Aldo.'' Yanında Bonello ile koridora çıktılar. Merdivenlerden yukarı çıktıklarını duydum. ''Burası güzel bir yerdi.'' dedi Bartolomeo. Aymo sırt çantasına iki şişe şarap ve yarım kalıp peynir koydu. ''Bir daha böyle bir yer olmayacak.'' ''Nereye geri çekilecekler Tenente?'' ''Tagliamento'nun ötesine diyorlar. Hastane Pordenone'de olacak. Burası Pordenone'den daha iyi bir kasaba. Pordenone'yi bilmiyorum.'' dedim. ''Oradan yalnızca geçmiştim.'' ''Pek bir şeye benzemez orası.'' dedi Aymo. Bölüm 28. Kasabanın içinden geçerken yağmur ve karanlıktan dolayı her yer boştu. Yalnızca ana yoldan sıra sıra askerler ve silahlar geçiyordu. Ana yola açılan başka sokaklarda da çok sayıda kamyon ve at arabası vardı. Dericilerin önünden geçip ana yola çıktığımızda askerler, kamyonlar, atların çektiği arabalar ve silahlar ağır ağır ilerleyen geniş bir konvoy oluşturdular. Yağmurda yavaş yavaş ama durmadan gidiyorduk. Arabamızın radyatör boşluğu tıka basa dolu bir kamyonun çamurluğuna değiyordu neredeyse. Kamyonun yükü ıslak çadır bezleriyle örtülüydü. Kamyon durdu. Bütün konvoy durmuştu. Yeniden yürümeye başlayınca biraz daha ilerledik. Sonra yeniden durduk. Dışarı çıkıp ön tarafa yürüdüm. Kamyonların at arabaların arasından geçiyor, atların ıslak boyunlarının altından yürüyordum. Yol çok ilerlerde kapanmıştı. Yoldan ayrılıp üzerine yürümek için bir kalas koyulmuş bir hendeyi geçerek tarlada hendeyin yanı sıra yürüdüm. Tarladan ilerlerken ağaçların arasından yağmurda hiç kımıldamayan konvoyu görebiliyordum. Yaklaşık bir mil gittim. Konvoy kıpırdamıyordu. Ama durmuş taşıtların öteki yanında, ötelerde askerlerin yürüdüklerini görebiliyordum. Arabalara geri döndüm. Bu tıkanıklık Udine'ye kadar sürüyor olabilirdi. Piani direksiyonun üzerinde uyuyordu. Yanına tırmanıp ben de uyudum. Saatler sonra önümüzdeki kamyonun gıcırtıyla vites değiştirdiğini duydum. Piani'yi uyandırdım, hareket ettik. Birkaç metre ilerliyor, sonra duruyor, sonra yeniden yürümeye başlıyorduk. Yağmur hala yağıyordu. Gece konvoy bir kez daha durdu ve yeniden hareket etmedi. Arabadan inip Aymo ve Bonello'yu görmeye gittim. Bonello arabasının koltuğuna iki makinist çavuş almıştı. Yukarı çıktığımda doğruldular. ''Köprüde bir şeyler yapmak için bırakmışlar onları.'' dedi Bonello. ''Birliklerini bulamıyorlardı, ben de onları arabaya aldım.'' ''Teğmen Bey'in izniyle.'' ''İzinlisiniz.'' dedim. ''Teğmen Amerikalı.'' dedi Bonello. ''O herkesi arabaya alır.'' Çavuşlardan biri gülümsedi. Öteki Bonello'ya benim Güney Amerika'dan mı, Kuzey Amerika'dan mı gelme bir İtalyan olduğumu sordu. ''O bir İtalyan değil, Kuzey Amerikalı İngiliz.'' Çavuşlar kibar davrandılar ama buna inanmamışlardı. Onların yanından ayrılıp Aymo'ya geri döndüm. Koltuğunda arkaya yaslanmış sigara içiyordu. Yanında iki kız vardı. ''Barto, Barto.'' dedim, güldü. ''Konuş onlarla Tenente.'' dedi. ''Onları anlayamıyorum. Hey.'' Elini kızın bacağına koyup dostça sıktı. Kız şalına sıkıca sarılıp elini itti. ''Hey.'' dedi. ''Tenente'ye adını ve burada ne yaptığını söyle.'' Kız kızgın gözlerle bana baktı. Öteki kız gözlerini aşağı indirmişti. Bana bakan kız bilmediğim bir lehçeyle bir şeyler söyledi. Tek bir sözcüğü bile anlamamıştım. Tombul, esmer bir kızdı. 16 yaşlarında görünüyordu. Sorella diye sorup öteki kızı gösterdim. Başını sallayıp gülümsedi. Peki deyip dizine vurdum. Ona dokunduğumda gerginleştiğini hissetmiştim. Kız kardeşi gözlerini hiç kaldırmıyordu. Bir yaş kadar daha küçük görünüyordu. Aimo elini büyük kızın bacağına koyunca kız elini itti. Aimo ona güldü. İyi adam, kendini gösterdi parmağıyla. İyi adam, bu kez beni gösteriyordu. Endişelenme, kız sert gözlerle ona baktı. İkisi bir çift yabani kuş gibiydiler. Eğer benden hoşlanmıyorsa niçin bindi benim arabama diye sordu Aimo. Onlara işaret eder etmez atlayıverdiler arabaya. Kıza döndü, endişelenme dedi. Şey tehlikesi yok, kaba sözcüğü kullanmıştı. Şey için yer yok, kızın tek anladığı şeyin bu sözcük olduğunu görebiliyordum. Gözleri korkuyla dolmuştu ona bakarken. Şalına daha da sıkı sarındı. Araba dolu dedi Aimo. Şey tehlikesi yok. Şey için yer yok. Bu sözcüğü her söyleyişinde kız biraz geriliyordu. Sonra gergin bir biçimde oturmuş Aimo'ya bakarken ağlamaya başladı. Dudaklarının titrediğini, ardından gözyaşlarının tombul yanaklarına doğru indiğini gördüm. Kız kardeşi gözlerini kaldırmadan onun elini tuttu. Birlikte oturuyorlardı. Kızgın gözlü büyük kız şimdi hıçkırmaya başlamıştı. Sanırım onu korkuttum dedi Aimo. Onu korkutmak istememiştim. Bartolomeo sırt çantasından peyniri çıkarıp iki parça kesti. Al dedi, bırak ağlamayı. Büyük kız başını sallayıp ağlamayı sürdürdü ama küçük olanı peyniri alıp yemeye başladı. Bir süre sonra küçük kız ablasına elindeki ikinci peynir parçasını verdi. İkisi de yediler. Abla hala birazcık içini çekiyordu. Biraz sonra kendine gelir dedi Aimo. Birden aklına bir düşünce geldi. Bakire diye sordu yanındaki kıza. Kız telaşla başını salladı. O da mı Bakire diye ablasını gösterdi Aimo. İki kız da başlarını salladılar. Büyük olanı kendi lehçesinde bir şeyler söyledi. Tamam tamam dedi Bartolomeo. Sorun yok. İki kız da neşelenmiş görünüyorlardı. Onları köşesinde arkaya yaslanmış Aimo'nun yanında oturur bırakıp Piani'nin arabasına geri döndüm. Araba konvoyu kımıldamamıştı ama askerler yandan geçmeyi sürdürüyorlardı. Yağmur çok hızlı yağıyordu. Konvoyun zaman zaman duraklamasının nedenlerinden birinin de ıslak yolda tekerlekleri kayan arabalar olduğunu düşündüm. Büyük olasılıkla bunlar at arabaları ya da sürücüleri uykuya dalan arabalardı. Yine de kentlerde herkes uyanıkken bile trafik kilitlenebiliyordu. Tıkanıklığın nedeni at arabaları ve motorlu taşıtların bir arada olmasıydı. Birbirlerine hiç yardımları olmuyordu. Çiftçilerin arabaları da hiç işe yaramıyordu. Barto'nun yanındakiler iyi kızlardı. Geri çekilen bir konvoy iki bakireye hiç uygun bir yer değildi. Gerçek bakireler. Büyük olasılıkla çok da dindardılar. Eğer savaş olmamış olsaydı herhalde hepimiz yatakta olurduk. Yatakta yatıp başımı yastığa koyardım. Yatak ve masa. Yatakta masa kadar sert. Ketrin şimdi yatakta, iki çarşafın arasındaydı. Üzerinde ve altında birer çarşafla yatıyordu. Uyurken ne yana dönüyordu? Belki de uyumuyordu. Belki yatmış beni düşünüyordu. Es batı rüzgarı es. Evet, gerçekten esiyordu ama yağan yağmur öyle ince bir yağmur değildi. Kocaman damlaları vardı. Bütün gece yağmur yağdı. Bu yağmurun her şeyi kapladığını hissediyordunuz. Şuna baksanıza, İsa aşkına sevgilim kollarımdaydı ve ben yeniden yataktaydım. Sevgilim Ketrin, güçlü yağmur, o benim tatlı sevgilim Ketrin. Onu bana getir. Evet, hepimiz yağmurun içindeydik. Herkes buna yakalanmıştı. İnce yağmur bunu dindirmeyecekti. İyi geceler Ketrin dedim yüksek sesle. Umarım iyi uyursun. Eğer çok rahatsızsan bir tanem, öteki yanına dönüp yat dedim. Sana biraz soğuk su getireyim. Birazdan sabah olacak. O zaman bu kadar kötü olmayacak. Seni rahatsız ettiği için üzgünüm. Uyumaya çalış tatlım. Ben zaten uyuyordum dedi. Uykunda konuşuyordun. İyi misin? Gerçekten orada mısın? Elbette buradayım. Bir yere uzaklaşmam. Bu bizim aramızda bir şey değiştirmez ki. Öyle sevimli ve tatlısın ki. Gece benden uzaklaşmayacaksın değil mi? Elbette bir yere uzaklaşmayacağım. Ben her zaman buradayım. Ne zaman istersen gelirim dedi Piani. Yeniden başladılar. Sızmışım dedim. Saatime baktım. Sabahın üçüydü. Bir şişe Barbera almak için koltuğun arkasına uzandım. Yüksek sesle konuşuyordun dedi Piani. İngilizce bir düş görüyordum dedim. Yağmur yavaşlamaya başlamıştı. Ağır ağır ilerliyorduk. Gün doğmadan önce yeniden durakladık ve ortalık aydınlandığında biraz yüksekçe bir yere gelmiş olduğumuzu ve geri çekilme yolunun önümüzde uzandığını gördüm. Aralardan süzülen piyade dışında her şey kımıldamadan duruyordu. Yeniden hareket etmeye başladık ama ilerleme hızımızı gün ışığında görünce eğer Udine'ye ulaşmayı umut ediyorsak ne yapıp yapıp ana yoldan ayrılmamız ve kırlardan geçmemiz gerekeceğini anladım. Geceliğin kır yollarından birçok köylü de konvoya katılmıştı. Konvoyda ev eşyalarıyla dolu at arabaları vardı. Şiltelerin arasından aynalar parlıyordu. Arabalara tavuklar ve ördekler bağlanmıştı. Önümüzdeki arabanın üzerinde yağmurda kalmış bir dikiş makinesi vardı. En değerli şeylerini kurtarmışlardı. Arabalardan kimilerinde yağmurdan korunmak için büzülmüş kadınlar oturuyordu. Başkaları arabaların ellerinden geldiğince yakınında yürümeye çalışıyorlardı. Şimdi konvoya köpekler de katılmıştı. Vagonların altından yürüyorlardı. Yol çamurluydu. Yanlarındaki hendekler de su dolmuştu. Yolun iki yanındaki ağaçların ötesindeki tarlalar geçilemeyecek kadar ıslak ve bataklık görünüyordu. Arabadan inip yolda biraz ilerledim. İlerlerde bizi kırların karşı tarafına geçirecek bir yan bulmak için çevreye bakabileceğim bir yer arıyordum. Çok sayıda yan yol olduğunu biliyordum ama bizi hiçbir yere ulaştırmayacak birine çıkmak istemiyordum. Onları anımsayamıyordum çünkü her zaman ana yoldan hızla geçip giderdik yanlarından ve hepsi de birbirlerine benzerlerdi. Şimdi yerimize ulaşmak için bunlardan birini bulmamız gerektiğini anlıyordum. Avusturyalıların nerede olduklarını ya da işlerin nasıl gittiğini hiç kimse bilmiyordu ama eğer yağmur dinip uçaklar ortaya çıkar ve konvoyun üzerinde işe girişirlerse her şeyin biteceğinden emindim. Yolun üzerindeki hareketin bütünüyle kilitlenmesi için gereken tek şey birkaç adamın kamyonlarından ayrılması ya da birkaç atın öldürülmesiydi. Yağmur şimdi biraz yavaşlamıştı. Havanın açılabileceğini düşündüm. Yolun kenarından ilerlerken tarlaların arasında kuzeye doğru uzanan iki yanı ağaçlardan bir çitle örtülü küçük bir yol gördüğümde buna sapmamızın iyi olacağını düşünüp hızla arabaların yanına döndüm. Piani'ye dönmesini söyleyip bunu anlatmak için Bonello ve Aimon'un yanına gittim. Eğer yol hiçbir yere çıkmıyorsa geri dönüp yeniden ana yola girebiliriz dedim. Peki bunlar ne olacak diye sordu Bonello. İki çavuşu arkasında oturuyorlardı. Tıraş olmamışlardı ama yine de sabahın erken saatinde asker görünüşlüydüler. Araba itmekte işe yararlar dedim. Aimon'un yanına geri dönüp kırlardan geçmeyi deneyeceğimizi söyledim. Benim bakire ailem ne olacak o zaman diye sordu Aimo. İki kız uyuyorlardı. Bir şey yaramazlar dedim. Arabaları itebilecek birilerini bulmalıydın. Arabanın arkasına gidebilirler dedi Aimo. Arkada yer var. Eğer onları istiyorsan peki dedim. Arabayı itmek için arkası geniş birilerini bul. Bersaglieri, Aimo gülümsedi. En geniş arkalar onlarınkiler. Ölçerler hep. Kendin nasıl hissediyorsun Tenente? İyi, sen nasılsın? İyiyim ama çok açım. O yolun üzerinde bir şeylerin olması gerekir. Durup yemek yeriz. Bacağın nasıl Tenente? İyi dedim. Basamağın üzerinde durup ileriye baktığımda Piani'nin arabasının küçük yan yola doğru saptığını görebiliyordum. Araba çıplak dallardan oluşan çitin arasından görünüyordu. Bonello dönüp onu izleyince Piani yolun üzerine çıktı. Biz de iki yanı çitli dar yoldan önümüzdeki iki ambulansın peşinden gittik. Yol bir çiftlik evine çıkıyordu. Piani ve Bonello'nun avluda durmuş olduklarını gördük. Bu uzun ve alçak bir evdi. Kapının üzerinde asma sarılı bir çardak vardı. Avluda bir kuyu vardı. Piani radyatörünü doldurmak için su çekiyordu. Düşük vitesle bu kadar uzun süre gidince su kaynatmıştı. Çiftlik evi terk edilmişti. Dönüp yola baktım. Çiftlik evi ovadaki küçük bir yükseltinin üzerindeydi. Kırları görebiliyorduk. Yolu, çitleri, tarlaları, ana yolun kenarındaki ağaçları ve yoldan geçen konvoyu görüyorduk buradan. İki çavuş evin içini dolaşıyorlardı. Kızlar uyanmış avluya, kuyuya, çiftlik evinin önündeki iki büyük ambulansa, kuyunun başındaki üç şoföre bakıyorlardı. Çavuşlardan biri elinde bir saatle dışarı çıktı. Onu geri koy dedim. Bana baktı, eve girdi, elinde saat olmadan dışarı çıktı. Arkadaşın nerede diye sordum. Helaya gitti. Ambulansın koltuğuna çıkmıştı. Onu burada bırakacağımızdan korkuyordu. Kahvaltıya ne dersin Tenente diye sordu Bonello. Bir şeyler yiyebilirdik, çok zaman almaz. Öteki yana giden şu yol bizi bir yerlere götürür mü dersin? Elbette. Peki, öyleyse yemek yiyelim. Piani ve Bonello eve girdiler. Gelin dedi Aimo kızlara. Onların aşağı inmesine yardımcı olmak için elini uzatmıştı. Büyük kız başını salladı. Terk edilmiş bir eve girmeyeceklerdi. Peşimizden baktılar. Zor iş bunlarla uğraşmak dedi Aimo. Birlikte çiftlik evine girdik. Büyük ve karanlıktı. Terk edilmişlik duygusu veriyordu. Piani ve Bonello mutfağa gittiler. Yiyecek çok bir şey yok dedi Piani. Her şeyi temizlemişler. Bonello ağır mutfak masasının üzerinde büyük bir beyaz peyniri dilimledi. Peynir neredeydi? Bodrumda. Piani şarap da buldu. Bir de elma. İyi bir kahvaltı. Piani hasır kaplı kocaman bir şarap testisinin tahta tıpasını çıkarıyordu. Testiyi yana eğip bakır bir tavanın içine döktü. Kokusu güzel dedi. Bardak bulsana Barto. İki çavuş içeri girdiler. Biraz peynir alın çavuşlar dedi Bonello. Gitmemiz gerekirdi dedi çavuşlardan biri. Peynirini yerken bir kupa şarap içiyordu. Gideriz tasalanmayın dedi Bonello. Orduyu yürüten midesidir dedim. Ne diye sordu çavuş. Bir şeyler yemek daha iyi. Evet ama zaman değerli. Sanırım bu piçler şimdiden karınlarını doyurmuşlar dedi Piani. Çavuşlar ona baktılar. Bizden nefret ediyorlardı. Yolu biliyor musunuz diye sordu ikisinden biri. Hayır dedim. Birbirlerine baktılar. Bir an önce yola çıksak çok iyi olacak dedi ilk konuşanı. Yola çıkıyoruz dedim. Bir kupa daha kırmızı şarap içtim. Peynir ve elmadan sonra tadı çok güzel geliyordu. Peyniri getirin deyip dışarı çıktım. Bonello büyük şarap testisini taşıyarak dışarı çıktı. Çok büyük bu dedim. Üzgün gözlerle baktı. Sanırım öyle dedi. Mataralarınızı verin de doldurayım. Mataraları doldurdu. Şarabın birazı avlunun taşlarının üzerine döküldü. Sonra şarap testisini kaldırıp kapının hemen dibine koydu. Avusturyalılar kapıyı kırmadan bulabilirler onu dedi. Gidiyoruz dedim. Piani ve ben önden gideceğiz. İki çavuş şimdiden Bonello'nun yanındaki koltuğa oturmuşlardı. Kızlar peynir ve elma yiyorlardı. Aimo sigara içiyordu. Dar yoldan ilerlemeye başladık.